Ayrım 12, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 97. Aslında ne oldu? Rudolf Virchow, 1821-1902, patolojinin babası Alman doktor. Bir önceki bölümde değindim, tarihte sağlığın ve hastalıkların belirleyicileri içinde toplumun üretim tarzına özel bir yer veren ilk hekimdi. Tıp bir sosyal bilimdir. Politika büyük ölçekte tıptan başka bir şey değildir. Hekimler fakirlerin doğal savunucularıdır diyen bir bilim insanıydı. Tıpta diyalektik maddeci yaklaşım oluşturma çabalarında Friedrich Engels'in İngiltere'de emekçi sınıfların durumu isimli çalışmasından geniş ölçüde yararlandı ve yoksulluk ile hastalık arasındaki ilişkileri göstermek için Engels'in verilerini kullandı. Dünyada toplumsal sağlığın fikir babası olarak bilindi. Politikti. Rudolf Virchow çok öğrenci yetiştirdi. Doktor Max Westenhofer bunlardan biriydi. Dipnot. Otto von Bismarck'ın silahlanmaya, aşırı bütçe ayırmasını sertçe eleştirdi. Bismarck Virchow'u düelloya davet etti. Silahları seçme hakkına sahip olan Virchow, iki domuz sosisi seçti. Kendisi için pişmiş bir sosis ve Bismarck için domuzdaki tisminella larvasıyla yüklü pişmemiş bir sosis. Demir şansölyesi Bismarck teklifi riskli bulup reddetti. Sermayenin tıbbı ile emeğin tıbbı arasındaki mücadele Şili'de bir askeri darbeye sebep oldu. Doktor Max Westenhofer, 1871-1957. 1908-1911 yılları arasında Şili'de görev yaptı. Görevi tıp eğitiminde reform yapmaktı. Ayrıcalıklı sınıf haline gelen hekimlerden yoksulların kötü koşullarına kadar bir dizi rapor yazdı. Şilili zengin muhafazakarların tepkisini çekti, sınır dışı edildi. Dipnot. Her öğrenci bir olmuyor. Rudolf Virchow'un iki öğrencisi Profesör William Henry Welch 1850-1934 ve Profesör William Osler de ABD'ye gitti. Rockefeller ile birlikte John Hopkins Hastanesi'ni kuran dört ünlü doktordan ikisiydi. Profesör William Osler Jones Hopkins Hastanesi'nin ilk başhekimi oldu. Bugün uzman doktorların, öğrenciler ve asistanlar ile hasta odalarında ders pratiği yapmanın mucidiydi Profesör Osler. Tıp ilkeleri ve uygulaması kitabı tıp öğrencileri ve klinisyenler için hala başvuru kaynağı. Profesör Welch ise Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nin ilk dekanıydı. Birçok Türk burslunun gittiği, ABD'deki ilk açılan Johns Hopkins Hijyen ve Halk Sağlığı Okulu'nun kurucusuydu. Welch yaşamı boyunca Amerikan tıbbının dekanı olarak anıldı. Çünkü 1901'den 1933'e kadar Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde Bilimsel Yönetim Kurulu Başkanı olarak bulundu. Doktor Westenhofer 1929-1932 yıllarında arasında yine Şili'de görev yaptı. Tıp fakültesindeki öğrencilerden biri, tıp fakültesinden 1933 yılında mezun olan Salvador Allende'ydi. Doktor Westenhofer 1948-1957 yılları arasında üçüncü kez Şili'de görev yaptı. Ektiği tohumlar meyve vermeye başlamıştı. Şili'nin sosyal tıbbi gerçekliği, La Realidad Medico Social Chilena eserini yazan öğrencisi Doktor Salvador Allende sağlık bakanıydı artık. Sağlık sorunlarının salt ileri sağlık bakımına değil, ancak daha ileri sağlık örgütlenmesine, barınmaya, beslenmeye ve çalışma koşullarına dayandığını savunuyordu. Kötü beslenen paçavralar içinde ve acımasız sömürü altında bulunan insanlara sağlık ve bilgi sağlamak imkansızdır. Che Guevara'dan Michael De Vita'ya uzanan devrimci hekimler aynı amaçla mücadele etmedi mi? Doktor Westenhofer öğrencisi Doktor Allende'nin Şili başkanı olmasını göremedi. Öğrencisi toplumsal sağlık hizmetlerini tek tek hayata geçirmeye başladı. Ama CIA'nın desteklediği Şili'deki 4 kişilik faşist askeri junta başkan Doktor Allende'yi katletti. Katliamın sebeplerinden biri Doktor Allende'nin sağlık alanında yaptıklarıydı. Şili'de kişi başı sağlık harcaması 1968 yılında 26 dolar iken Allende döneminde 43 dolar oldu. Faşist askeri darbeden sonra 23 dolara indi. Kamu sağlık harcamaları faşist darbeden sonra %65 azaltıldı. Ulusal sağlık sisteminin toplam harcamalardaki payı 1973'ten 1983 yılına kadarki 10 yıllık süreçte 3'te 1 oranında indirildi. Yatırım harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki oranı %12'den 10 yıl sonra %1'e düşürüldü. Şili'de darbe döneminde doktorların tabip odalarına üyelik mecburiyeti kaldırılarak sağlık sistemi üzerindeki etkinlikleri azaltıldı. Yani Türkiye'de 12 Eylül'ün 5 kişilik faşist cuntası onu yaptıysa bunun ilk adımı Şili'de atıldı. Daha Türkiye'ye 1980 yılına vakit vardı. Montpellier'in Şili'den sonra 1976 yılında yine askeri darbeyle iktidara getirdiği General Jorge Rafael Videla önderliğinde Arjantin'de ikinci neoliberal laboratuvarı kurdu. General Kenan Evren'e 1980'de Özal'ın adını verenler General Videla'ya 1976'da Martinez de Oz'un adını verdi. Dipnot: Arjantin'deki askeri darbede görev alan Chicago Boys'un isimleri şunlardı: Domingo Cavallo, Adolfo Diz, Roque Fernandez, Carlos A. Rodriguez, Fernando de Santibanez, Ricardo Lopez, keza Brezilya'da Paula Guedes, Meksika'da Socrates Rizzo, Francisco Gil Diaz, Fernando Sanchez Ugarte, Carlos Isoart. Peru, Kolombiya, Uruguay, Costa Rica, Panama'da da Chicago olanları görev yaptı. Ekonomiden sorumlu bakan Oz David Rockefeller'ın yakın dostuydu. Rockefeller'ın bankası Chase Manhattan ve IMF'den para sağlayıverdi. Daha önce neden kredi açmadılar diye sormayınız. Şili'de sadece toplumcu sağlık anlayışı yüzünden darbe olmadı kuşkusuz. Emek maliyetini en aşağıya çekmeyi hesap eden neoliberalizm, yapısal köklü iktisadi dönüşümüne karşı çıkacak sendikalar, dernekler, kooperatifler gibi kitlesel örgütlenmeleri dağıtıp yasakladı. Genel ücretleri dondurdu. Keza neoliberalizm ideolojinin siyasetin dönüştürücü gücüne gereksinim duymayan bir ideale işaret ediyordu. Siyasetin dönüştürücü gücünün olmadığı yerde siyasetin temel aktörlerinden siyasal partilere ihtiyaç da olmazdı. 12 Eylül 1980 cuntasında neoliberal yapısal reform oturana kadar partileri kapatıp politikacılara yasak getirmesi gibi. 12 Eylül askeri darbesi bunların hepsini, kimilerinin devrimci dediği Turgut Özal'la birlikte adım adım gerçekleştirdi. Endonezya, Filipinler, Güney Kore'de yaşananlar farklı değildi. Diktatörler neoliberalizmi halka dayattı. Dipnot: direnenler yok değildi. Yıl 2002, neoliberal küreselleşmeye karşı Meksika'da toplanan konferansta Güney Kore İlerici Köylüler Federasyonu Başkanı Lee Kyung-hae, Dünya Ticaret Örgütü'nü protesto etmek için kendisini kalbinden bıçaklayarak intihar etti. Montpellier'in üyesi iktisatçı Profesör Milton Friedman 1982'de Şili'yi ekonomik mucize olarak selamladı. Kendilerince ilk deneyim başarılı oldu ve böylece neoliberalizm 1970'lerin sonunda İngiltere ile ABD üzerinden dünyaya dayatıldı. O dönem 8 Montpellier'in üyesi Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Morris Alles, James M. Buchanan, Ronald Coase, Gary Becker, Vernon Smith Nobel Ekonomi Ödülü aldı. Pulitzer ödüllü gazeteciler Walter Lippmann ve Felix Morley gibi onlarca gazeteci ile Max Eastman gibi solcu dönek liboşlar bu cemiyetin üyesiydi. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 22 danışmanı Montpellier'in üyesiydi. Lobicilik ABD'de 1970'lerde büyük endüstri haline geldi. Hedefi neoliberalizmi inşa etmekti. En büyük silahı medya oldu. Öyle maskeleme yaptılar ki kim sağcı kim solcu kafalar karıştı. Örneğin neoliberalizm sadece muhafazakar iktidarların değil, Bill Clinton'dan Tony Blair'e, Felipe González'den Gerhard Schröder'e uzanan sosyal demokratların da ekonomi yolu oldu. Amerikalı solcu neoliberal akademisyenler Yeni Cumhuriyet adlı dergi çıkardı. Bu yeni kavramı Türkiye'ye buralardan ithal edildi. Dipnot: Montpelier'in cemiyeti MPS İstanbul özel toplantısı 30 Eylül 3 Ekim 2011'de The Marmara Oteli'nde 49 ülkeden 265 kişinin katılımıyla yapıldı. Konusu ulus, devlet ve özgürlük idi. Ev sahipliğini liberal düşünce topluluğu yaptı. Finansör FETÖ'ydü. Hiçbiri rastlantı değil bunların. Tekrar Şili'ye 1970'lere dönersek, ki dönelim, Şili'de olanları bilmezsek bugünü kavrayamayız. Şili'den dünyaya sosyal devlet yerine güvencesiz, dayanışmasız, özelleştirmeci, rekabetçi, yarışmacı neoliberal sağlık hizmeti dayatıldı. Örneğin Türkiye'de fırtınalar koparan emekliliğin özelleştirilmesi ilk Şili'de hayata geçirildi. Böylece ilaç ve ilaç sektörü yalnızca serbest piyasa ekonomisi dinamiklerine bırakıldı. Vazgeçilemez ürün niteliğindeki ilacın geliştirilmesinden üretilmesine ve tüketicilere sunulmasına kadar tüm aşamalarında kamu otoritesinin mutlak denetimi ve müdahalesi yok edildi. Denetim yapacak olan kurumlar ilaç şirketlerinin emrine sokuldu. 12 Eylül'ün tıbba darbesi. Benzerleri yine bir askeri darbeyle Türkiye'de gerçekleştirildi. Darbeyi meşru kılmak için sadece Manisa'da toplumcu halkçı sağlık hizmeti mücadelesi veren bir avuç eczacı öldürülmedi. 1978'den sonra oluk oluk kan akıtıldı. Maraş, Çorum gibi kitlesel kıyımlar yaptırıldı. Askeri darbeye kamuoyu desteği bulunduğunda düğmeye basıldı ve CHP hükümetinin hayata geçirdiği sosyal devlet ürünü tam gün yasası uygulaması 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ilk yok ettiği sağlık sistemi oldu. Türk basınının büyük desteğiyle 30 Aralık 1980 tarihinde yürürlükten kaldırıldı. Darbecilerin çıkardığı sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun, hekimlerin ve diğer sağlık personelinin özel sektörde çalışmasına izin verdi. Tıp değerleri yozlaştırıldı, sağlık ticarileştirildi ve meslek salt paraya, maaşa indirgendi. Bitmedi, darbecilerin sağlık hizmetlerine bakış açısını isim değişikliği ortaya koydu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın adı değiştirildi. Bakanlıktan sosyal yardım adı silindi. Sosyal, sosyalizasyon, toplumsallaşma adına düşmandı darbeciler. Sosyal devlet komünist projesiydi. Halkçılık ilkeleri unutulup gardırop atatürkçülüğünün başladığı yıllardı 1980'ler. Kuşkusuz darbeciler eczacı kooperatiflerini de kapattı. Artık tek tek öldürmüyor, toptan yok ediyorlardı. Bitmedi. Demokrat Parti iktidarı hekimlik faaliyetini düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1953 yılında Türk Tabipler Birliği'nin, TTB'nin kurulmasını sağladı. Ancak 1960'lardaki sol politik dalga TTB'yi de etkiledi. Solcu hekimler TTB'yi önemli mevzi görüp birliğin yönetimine geldi. Hedef toplumcu halkçı sağlık idi. Yıl 1978, TTB Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi düzenleyerek toplumcu halkçı sağlıktan yana tavır aldığını gösterdi. Bu Manisa'da başlayan eczacı kooperatiflerinin kurulmasıyla aynı dönemdi. Toplumcu sağlık hizmetleri güçlü bir alternatif olmaya adaydı. Bu sebeple 12 Eylül 1980 askeri darbe yönetiminin TTB'yi kapatıp yöneticilerini hapse atması hiç sürpriz olmadı. Bitmedi, gelelim en önemli konuya. Darbeciler tıp fakültesi müfredatını bile değiştirdi. Şöyle: Türkiye tıp fakültelerinde ilacın temel taşı farmasötik toksikoloji adındaki kürsüler ilk kez 12 Mayıs 1965 tarihinden itibaren kurulmaya başlandı. Darbeciler ilacın canlılar üzerindeki etkisini konu alan bu dersi ortadan kaldırıp farmakoloji içine hapsetti. Ne diyorlardı? 12 Eylül kardeş kavgasına son vermek için yapıldı. Şimdi kurşunla, bombayla değil, gıdayla, ilaçla toplu kıyım dönemi başlıyordu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Nevin Vural'ın 1984'te yazdığı kitap ancak 2005'te öğrencilerinin çabalarıyla yeniden basılabildi. Arnold Lehman'ın sözü meşhurdur. Siz de iki kolay derse toksikolog olabilirsiniz. Ancak bu derslerin her biri 10 yıldır. Keza bir hastalık ya da hastalık olarak adlandırılamayacak anormal sendromlar ya da durumlar nedeniyle normal mekanik, fiziksel ve biyokimyasal işlevlerde ortaya çıkan bozuklukları patofizyoloji inceler. Birbiriyle ilgili daha eski iki disiplinin sağlıklı vücut işlevlerini inceleyen fizyoloji ve hastalığın nedeni ve doğasını inceleyen patolojinin kesişimidir. Bu yaklaşımda dikkat edilmesi gereken nokta, sağlıklı bir yapı ve işleyişin herhangi iki kişi için tam olarak aynı olmadığıdır. 12 Eylül darbecileri tıpkı Şili darbesinde olduğu gibi patofizyoloji kürsülerini kapattı. Her tıp öğrencisinin olmazsa olmaz edinmesi gereken bilgilerden biri olmasına rağmen yıllardır dersi bile verilmiyor. Niye? Bu sorunun yanıtı aslında bu kitabın yazılış amaçlarından biri. Rockefeller'ın oluşturduğu tıp müfredatıyla yetişen kimi doktor ergenler indirgemeci laflardan bir türlü vazgeçmiyor. İnsancıl Savaş Bakanı, konumuza dönersek, ABD Rockefeller'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne para vermeyi kesmesiyle BM ve DSÖ'de bütçe açığı yaşanmaya başlandı. Hele DSE, ana örgütü BM tarafından sağlanan kırılgan finansman nedeniyle para krizine girdi ve krizi aşmak için Dünya Bankası'nın kapısını çaldı. Bütçesini kamuya açıklamadığı için DSE'nin Dünya Bankası'na olan bağımlılığının kesin derecesinin belirlenmesi zor olmaya devam ediyor. Para her kapıyı açtı. DSÖ içinde Rockefeller örgütü PAHO'nun daha önceki yönlendirmesine benzer şekilde uluslararası ticaretle ilgili politikaları benimseyenlerin sesi çok çıkmaya başladı. Bu politikayı yürütenlerin başında Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara geliyordu. McNamara'nın başını çektiği grup Alma-Ata'da yaşama geçirilen birincil sağlık hizmeti, BSH çalışmalarının durdurulup yerine dikey örgütlenmeye dayalı tek amaçlı küçük sağlık etkinliklerine geçilmesini şart koştu. Yöneliş büyük ölçüde Dünya Bankası'nın, uluslararası finans kuruluşlarının, küresel ilaç şirketlerinin çabalarıyla gerçekleşti. Dünyanın yoksul güney ülkelerinin sağlık sorunları aşılar ve ilaçlarla yok edilecekti. Örneğin süt tozu tekrar iktidarına kavuştu. Çocuk sağlığıyla yakından ilgili UNICEF artık Dünya Bankası'nı sebep olmaktan çıkardı. Çünkü UNICEF'i bile bakın kimler yönetmeye başladı. ABD'nin ilk kadın tarım bakanı Anne M. Venom'un kuş gribi, deli dana hastalığı gibi salgınlar döneminde 2001-2005'te görev yaptı. Yeni diyet rehberi hazırlatıp süt tozunu savundu. Savaş kabinesinde görev yapan Venom'un UNICEF örgütünde 5 yıl 2005'ten 2010'a görev yaptıktan sonra dünyaya süt tozu satan Nestle şirketinin yönetim kurulunda görev aldı. Şaşırtıcı değildi. Anne M. Venom'un Dünya Ticaret Örgütü WTO kuruluşunu gerçekleştirerek küreselleşmenin önünü açan Uruguay'daki GATT toplantılarının en önemli isimlerinden biriydi. Mesleği avukatlıktı ama anne bebek sağlığı konusunda almadığı ödül kalmadı. Forbes dergisinin 100 en güçlü kadın listesine seçildi. Neoliberalizmin sinemadaki temsilcisi, Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın kuzeniydi. Beyaz Saray'ın öncülük ettiği, dünyada sıtma mücadelesi için kurulan Malaria No More'un yönetim kurulu üyesiydi. Ve elbette Rockefeller'ın kurduğu dünyayı yöneten Dış İlişkiler Konseyi üyesiydi. Bizim Profesör İhsan Doğramacı'yı atlamayayım. DSÖ Sözleşmesi'ni Temmuz 1946'da New York'ta imzalayan tek Türk idi. 1976'da başkan yardımcılığı ve 1976 ile 1982 arasında icra kurulu üyeliği yaptı. DSÖ'yü yola getiren ekip içindeydi. DSÖ tarafından Kamerun, Yaounde, Nijerya İfe, Brezilya Brazilya ve Kanada Sherbrooke'da tıp fakültelerinin kurulması ve eğitim programlarının düzenlenmesinde danışmanlık görevi yaptı. UNICEF Yürütme Kurulu 1959'dan 1985'e üyesiydi ve iki dönem yönetim kurulu başkanı seçildi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanlığını 1958-2003 uzun yıllar yürüttü. Askeri darbeyle 10 Aralık 1981'de YÖK Başkanlığına gelir gelmez üniversitede okumak için harç uygulamasını dayatması neoliberalist dönemine uygundu. Nihayetinde Rockefeller kazandı. Tek örnek yeterli olacaktır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 105.